Sayfa 259. Ayrım 32. Rusya Oteli'nin ikinci katındaki geniş salon takım elbiseli, kravatlı, resmi suratlı, sıkıcı bir topluluğu ağırlıyordu. Kokteyl, Türk müteahhitlerinin Moskova'da yapacakları dev iş merkezinin temel atma töreni nedeniyle düzenlenmişti. Konuklar tam saatinde salona girmeye başlamış, ihaleyi kazanan müteahhit firma yetkilileri dudaklarında baldan tatlı bir gülümseyişle ortalıkta dört dönüp geleneksel Türk konukseverliğini göstermek için yanıp tutuşuyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Türk firması bu kokteylin en iyi biçimde geçmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştı. Söylentilere göre bu gecenin çiçekleri, yiyecekleri, içecekleri Türkiye'den özel uçakla getirilmişti. Ama bunlara rağmen yürüyüşlerine, İçki içişlerine kadar her tavırları ölçülü olan bu topluluğu canlandırmakta pek başarılı oldukları söylenemezdi. Salonun sol tarafındaki küçük sahnede yerini alan orkestra üyeleri de bu sıkıntılı havadan olacak bir türlü çalmaya başlayamıyorlardı. Görüntüyü kurtarmak için bu tür toplantılara katılması gereken Yıldırım'ın yüzünde bıkkınlıktan çok kederli bir ifade vardı. Türk firmasının babacan yöneticisinin şakaları bile onun neşesinin yerine getiremedi. Ertesi günü tutuklanmaktan kıl payı kurtulduğu görüşmeden sonra gözcünün deşifre olduğundan emindi. Büyük olasılıkla da tutuklanmıştı. O günden beri diken üzerindeydi. Her an istenmeyen adam ilan edilip Sovyetler Birliği'nden kovulmayı bekliyordu. Sohbet ettiği iş adamı neşeyle bir şeyler anlatırken o mesleki kariyerinin artık sonuna geldiğini düşünüyordu. Rus bir bürokratın yanlarına gelmesini fırsat bilip firma yöneticisinin elinden kurtularak büfeye yöneldi. En kararlı diyetçileri bile baştan çıkaracak bir çekicilikle sergilenen mezelere şöyle bir göz attı. Aylardır Türk yemeklerinden uzak kalmasına karşın canı bir şey yemek istemiyordu. Gözleri rengarenk şişelerin içindeki sadeliğiyle seçilen rakıya kaydı. İşte aradığı oradaydı. Önünde uzanan masadaki her şey gibi Türkiye'den getirilen esmer güzeli kıza yaklaştı. "Rakı lütfen," dedi. Kızın su koyduğu rakının beyazlaşmasını keyifle izlerken bir elin omuzuna dokunduğunu hissetti. Başını çevirdi. Andrei'nin yeşili bol, ela gözleriyle karşılaştı. "İyi akşamlar," dedi Andrei, aksanlı bir İngilizce ile. Onu görür görmez tanımıştı Yıldırım. Demek vakti geldi diye düşündü. Tuhaf ama rahatladığını hissetti. Tam düşündüğü gibiydi. Gözcünün Mehmet olduğunu anlamışlar, onu konuşturmuşlardı. Şimdi de sıra ona gelmişti. Ama Andrei hiç oralı değildi. "Rakınızın ününü duydum," dedi. İlgiyle kızın elindeki kadehe bakarak. "Ama bugüne kadar içmek kısmet olmadı. Sizce de uygunsa bu gece denemek istiyorum." "Neden olmasın?" dedi Yıldırım, boş vermiş bir tavırla. Sonra kızın doldurduğu rakı bardağını alırken ekledi. Aynısından bir tane daha verir misiniz?" Gülümseyerek elindeki bardağını Andrei'ye uzattı. "Lütfen buyurun." Böyle bir davranış beklemeyen Andrei, "Oo, teşekkür ederim, çok naziksiniz," diyerek aldı bardağı. Ama içmedi. İkinci bardağın doldurulmasını bekledi. "Tanışıyor muyuz?" diye sordu Yıldırım. "Hiç karşılaşmadık ama sanırım birbirimizi tanıyoruz," dedi. Sovyet istihbaratçı hınzırca sırıtarak, "Ben Andrei Alegoviç, siz de binbaşı Yıldırım." Son sözcükleri duymazlıktan geldi Yıldırım. "Adınızı hiç duymadım," dedi, anımsamaya çalışırmış gibi alnını karıştırarak. "Kültür Bakanlığından mısınız?" Andrei alaycı bakışlarla şöyle bir süzdü meslektaşını. "Biraz klasik müzikle ilgim var. Babam müzisyendi. Ama hepsi bu. Sizin kültürle ilginiz ne kadarsa benimki de o kadar." Adam onu pençesine düşürmüş, şimdi de gönlünce oynuyordu. Sesindeki alaycı tını Yıldırım'ı sinir etmeye başladı. Kızın uzattığı rakıya bir kurtarıcı gibi sarıldı. İçecekti ki Andrei'nin kadeh kaldırmak için kendisini beklediğini fark etti. Dudaklarında zoraki bir gülümsemeyle bardağını kaldırdı. "Sovyetler Birliği'nin şerefine." "Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefine," diyerek yanıtladı onu. Rus istihbaratçı. İçkisinden bir yudum alan Andrei, tadını tartmak istercesine bir süre düşündü. Hiç de fena değil dedi. Başıyla kadehi göstererek, sevdim. Güzeldir dedi Yıldırım. Serzenişte bulunmaktan da geri durmadı. Ama hızlı içmeyin, çarpabilir. Kurkino'daki adamınız da sever miydi diye birden sordu Andrei. Yüzü ciddileşmişti. Efendim? Kurkino'daki adamınız diyorum diye sakin bir ses tonuyla yineledi. O da sever miydi rakıyı? İnanın ne dediğinizi anlayamıyorum diye sürdürdü oyununu Yıldırım, başını sallayarak. 2 gün sonra Viyana Kent Morgu'na gidersiniz. Anlarsınız dedi Andrei, aynı ses tonuyla. Bütün salon Yıldırım'ın başına çökmüş gibi oldu. Demek gözcü ölmüştü ha. Her şeye hazırdı ama bunu beklemiyordu. Kendini toparlamaya çalıştı. Yoksa boş atıp dolu mu tutmak istiyordu bu adam? Hiçbir şey bilmediğini söylemeye hazırlanıyordu ki orkestra ondan önce davrandı. Hafif bir müzik salonu yayılmaya başladı. Andrei dönüp orkestraya baktı. Sonra Yıldırım'a dönerek hoşnutsuz bir suratla söylendi. Kuğu Gölü. Hiç durma. Uygun bir müzik değil. Davetliler için Moskova gecelerini, sizin için Mozart'ın başlayıp da tamamlayamadığı Requiem'i çalmaları gerekirdi. Çökmüş omuzlarına, rengini yitirmiş yüzüne inat, hala aptal oynamayı sürdüren Yıldırım, "Bakın, ne demek istediğinizi anlayamıyorum." diye tekrarladı. Andrei içten bakışlarla süzdü Yıldırım'ı. "Ah dostum, sizi kandırmaya çalıştığımı sanıyorsunuz. İnanın doğruyu söylüyorum. Gelin şöyle yürüyelim de anlatayım size ayrıntıları." Kemanlar bütün sesleri bastırıp salondaki resmi havayı yumuşatırken, Andrei ile Yıldırım ellerinde rakıları dertleşmeye giden iki arkadaş gibi Moskova ırmağına bakan geniş pencerelere yöneldiler. Kitabın sonu. 22 Nisan 2010